Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Bir akıntıya inatla daha beraberiz. Banu Güven ben, Kemal Göktaş'la beraber muhalefetin beşli çete olarak andığı ve bu şekilde artık halk literatürüne de geçen diyeyim. O şirketlerden Limak Holding'i konuşacağız bu yayında. Neden? Çünkü Ankara'da Mimarlar Odası'nın uzun zamandır verdiği bir mücadele sonuç verdi. Atatürk Orman Çiftliği'nde Limak Holding bir rezidans projesi yapmak istiyordu. Bunu kullanım amacına aykırı olduğu için yargıya götürmüştü Mimarlar Odası. Rezidans ve ticaret merkezi yapılacaktı. Ve bu istinaf mahkemesinden geçen yıl çıkan kararın üzerine bir de oraya gitmişti Limak. İstinaf mahkemesinden döndü. Yani Atatürk Orman Çiftliği şimdilik kurtuldu gibi görünüyor. Yani bazen yargı gerektiği gibi kitabına uygun şekilde de çalışabiliyor diyelim. İkinci bir haber, güncel bir haber. O da bir otelinde Limak Holding'in Lara Deluxe Oteli'nde Türk vatandaşına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına 120 euro farklılık 120 euroluk milliyet farkı fatura edilmesiydi. Bunlardan bahsedeceğiz biraz ama bütün resme bakacağız. Çünkü toplu halde konuşmak birçok şeyi nasıl bir durumla ve sömürüyle karşıya olduğunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını daha iyi anlatıyor. Kemal, gel istersen şu milliyet farkını bir konuşarak başlayalım ya. Ne acayip bir şeymiş bu. Hikaye eğer haberi duymayan, görmeyen vatandaşlarımız var ise bir Limak Holding'e ait bir otele gittiklerinde nasıl bir fatura ile karşılaşacaklarına dair fikir verebilir çünkü.
Şimdi tabii turizmde çok rastlanan bir durum aslında. Yani yurt dışından bir rezervasyon yaptığınızda bu bazen değil sıklıkla daha ucuza geliyor. Çünkü o tür şirketleri oteldeki odaları toplu olarak sezon dışı satın alıyorlar ve sezonda da ya da cevaçlı olduğu dönemde daha ucuza satabiliyorlar Türkiye'den rezervasyon yaptıranlara göre. Buradaki gariplik şu, burada bir vatandaş kendi başına İngiltere üzerinden bir siteden işte Deluxe Otel'de, Limak Deluxe Otel'de bir yer ayırtıyor ve gidiyor. Gidince pasaportu, Türk pasaportu olduğu için diyorlar ki hayır sen fark ödeyeceksin. Ödememekte direniyor ama sonunda
mecburen. Yalnız bir şey daha söylememiz lazım. Bu fark daha az ödemek anlamında bir fark değil yani. Daha fazla para alıyorlar.
Evet, tabii. Tamam, ve 20 euro bir fark ücreti alınıyor bu vatandaştan. Buraya kadarı hani olağan sayılabilir ama faturaya milliyet farkından ötürü alındığı yazılınca bu büyük bir tepki oldu tabii. Önce sosyal medyada. Sonra bakanlık inceleme başlattığını duyurdu. Otel de açıklama yaptı ve özür diledi milliyet farkı ifadesinden ötürü. Ve otele de 54 bin lira para cezası kesildi. Tabii bu turizm sektörüyle ilgili önemli bir çarpıklığı da ortaya sermiş oldu Banu. Yani hakikaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu tür otellerde çok daha pahalı kalıyorlar bahsettiğim ilişkiler çerçevesinde. Ama
ne kadar ceza kesilmiş Kemal'cim? Bir
54
daha
bin. Hiç altından kalkacakları bir ceza değil.
54 bin lira. Ah birazdan biz aldıkları teşvikleri hani 1 milyar liralık teşvik Akbelen için, o Akbelen'de kestikleri ağaçların bulunduğu alanda, ormanlık alanda enerji amaçlı faaliyet yapmaları için falan. Onları da konuşacağız. Aldıkları tarihin en büyük kredilerini de konuşacağız. Efendim onlara verilen bu köprülerden geçmeyle ilgili hani araç sayısıyla ilgili garantileri de konuşacağız. Of neler neler var.
Şimdi bahsettiğimiz Limak hakikaten Limak Holding'in hikayesi Türkiye'de sermaye ile devletin hikayesinin çok pür özetlerinden biri. Yani Limak Holding'in büyümesi ve gelişmesi ve ona sağlanan olanakları bir çırpıda bakınca şeyi anlıyorsunuz. Yani bu devlet hakikaten sermayenin devleti. İktidarlar değişse de sermaye devleti olma niteliği değişmiyor. Nitekim Limak Holding'in hikayesi de 70'lerin sonunda başlıyor Banu. Bunlar iki kafadar, Sezai Bacaksız ve Nihat Özdemir. Şimdi Gazi Üniversitesi'ne dönüşen akademide makine mühendisi eğitimi görüyorlar ve de asistanlığa başlıyorlar. Hocaları kim? Necmettin Erbakan. Ama tabii o dönem 80 öncesi dönem akademi biraz bu girişimciler için pek uygun değil. Şimdi olsa birlikte yürütme olanakları var ama hani hedefleri büyük, zengin olmak istiyorlar. Ve İzmir'e gidip Limak'ı kuruyorlar. Limak işte lider makinanın kısaltılması. Ve 80 dönemine kadar küçük çaplı bir şirket iken 80'den sonra önleri açılıyor. Öyle ki işte inşaat sektörüne giriyorlar. Bugün itibariyle 14 farklı sektörde faaliyet gösterdikleri söyleniyor. 80'de darbecilerle aralarının iyi olduğunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Çünkü darbeci Kenan Evren Ankara'nın bir takımının mutlaka birinci ligde oynaması gerektiğini düşünüyor ve Ankaragücü'nün önünü açıyor. Orada işte Ankaragücü'ne özel kanunlar çıkartılıyor ve işte Ankaragücü küme düştüğü halde ligde tutuluyor. Ve de Nihat Özdemir o sırada Ankaragücü'nün yönetimine giriyor. Burada rivayet odur ki askerlerin yönlendirmesiyle. Özallı yıllar Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız için büyüme fırsatı. Hızla büyüyorlar.
Neden? Çünkü neoliberalizmin Türkiye'ye girdiği yıllar, o yıllar. Yani bu devletle iyice akçeli ilişkilerin büyümesinin başlangıç vuruşu Özal döneminde yapıldı denebilir. Çünkü özelleştirmelerin de çok hızla yapıldığı, çok büyük bir gündem meselesi olduğu, tartışma meselesi olduğu yıllar bunlar. Ve o zaman kamu mallarının özelleştirilmesinden ciddi bir pay almaya başlıyor o zamandan başlayarak zannediyorum bu iki kafadar. Değil mi?
Evet, zaten 80 öncesi de yine bir başka ilişkileri gündemde. Esasen Erbakan'ın yönlendirdiği söyleniyor ama Ecevit iktidarı var ve Ecevit iktidarında da Şerafettin Elçi, Bayındırlık Bakanı. İşte bu Şerafettin Elçi ile Necmettin Erbakan'ın yakınlığı nedeniyle Limak Holding'e çok sayıda ihale verildiği de söyleniyor. Tabii junta yılları ve ardından Özal'lı yıllarda bu ilişkiler, devletle ilişkiler büyüyor ve de kendilerine çok iyi bir ortak buluyorlar. O da üniversiteden arkadaşları, NATO müteahhiti olarak bilinir, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım. Ve o dönemin özellikle 80 döneminde generallerin ve de devletin Fenerbahçe'ye özel bir ilgisi olduğu hep söylenir. Bu da bunun önlerini açan bir faktör olarak belirtiliyor ve de İşte o yıllarda önce Ankaragücü, sonra Fenerbahçe, Limak Holding'in futbol ilişkilerini, spor ilişkilerini kullanarak da büyümelerinin anahtarlarından biri oluyor. Tabii asıl büyüme, asıl vurgun özelleştirmeyle oluyor.
Evet, şimdi şeyi de söylemek lazım. Şimdi ortağından bahsettik ya, Sezai Bacaksız. İkisinin de yargılandığı bir dava var. 2015'te bu BOTAŞ'taki Mavi Hat davası olarak geçiyor. Nihat Özdemir beraat ediyor ama Sezai Bacaksız ortağı ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvetten 9 yıl 2 ay hapis cezası alıyor. İşte bu kesinleşirse 6 yıla inecekti ama 2015'te böyle bir ceza
Yani
almış.
o dava 2007'de BOTAŞ yolsuzluğu çerçevesinde açılan bir dava. Nihat Özdemir'le ilgili iddialar çok ciddi. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet verme, çete üyesi olma. Yani çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olma suçlaması var. Sezai Bacaksız hatta önce firarda sonra teslim oluyor ve tam onlar firardayken, Sezai Bacaksız firardayken Forbes'un listesi açıklanıyor ve Türkiye'nin en zenginleri listesine girdiği anlaşılıyor. Nihat Özdemir bir sadece yurt dışına çıkış yasağıyla kurtuluyor işten ama o davanın dosyaları şunu ortaya koydu. Şimdi devlet ve sermaye ilişkileri deyince derin devlet ve sermaye ilişkileri de söz konusu tabii. O dosyada daha sonra Necip Ablemitoğlu cinayetinin faili olarak yargılanan, hala yargılanan Levent Göktaş'ın Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız ekibine telefonlarının dinlendiğine dair bilgi verdiği iddiası var o dosyalarda. Ve de bu bilgi verme nedeniyle Nihat Özdemir bir rüşvet pazarlığı yaparken telefonlarının dinlendiği bilgisini alınca o rüşveti vermekten vazgeçip davada ceza almaktan kurtulduğu da belirtiliyor. Tabii dava AKP iktidarının ilk yıllarına denk geliyor. 2007-2015'te bitiyor. Ve fakat ben o dönemde yargı muhabiriydim. Daha önce Beyaz Enerji ve bu Mavi Hat davalarını da takip etmiştim. Burada hani o dönem Fethullahçı yargı hakim ve Fethullahçı yargının bir icraatı mı acaba bu diye soru işareti olabilir. Esasen bu davaların arkasında daha çok asker vardı. Yani Beyaz Enerji de Mavi Hat da jandarmanın çok dahil olduğu soruşturma ve operasyonlardı. Nitekim yani BOTAŞ davası da 2015'te Sezai Bacaksız'ın mahkumiyetiyle nihayetlendi. Bacaksız kamuoyu önünde Nihat Özdemir kadar yok ama Lima Holding'in ortaklarından biri ve Türkiye'nin en zenginlerinden biri. Şu anda Nihat Özdemir 5. sıradaysa işte Sezai Bacaksız 30. sıralarda. Dolayısıyla burada çok ciddi bir yolsuzluk soruşturmasıydı. Çok ciddi bir operasyondu. Mavi Hat operasyonu. Nihat
Fakat ben
Özdemir
sana
buradan
şöyle
çok oldu.
söyleyeyim. Ben Sezai Bacaksız'ın hapis yattığını hiçbir yerde göremiyorum.
Yattı, tutuklandı, yattı ama zaten hani bunun bu tür suçlarda
Serbest kaldı
sonradan
ama sonra. Yani
tabii sonra cezasını çekti.
mahkumiyetten sonra yattı mı?
Tabii yani
Mahkumiyetten sonra, öncesinde değil. Okey.
tabii. Yani
Tamam,
tutuklandı
peki.
zaten.
Buradan ilerleyelim. Ha, bu arada Levent Göktaş'tan bahsettin. Kendisi ne ben Suriye'de Şam Büyükelçiliği'nde bir görevle bulunurken tanımıştım. Bu arada yıllar önce. Olmadığı yer yoktu yani. Kendisi zamanında peşmergeyle, KDP'li peşmergelerle işte beraber aynı cephede PKK'ya karşı savaşmış olmakla
Ya
övünürdü.
tabii o parantezi açınca Levent Göktaş Türkiye'de kontrgerillanın derin devletin çok önemli isimlerinden biri ve bu Necip Habremitoğlu soruşturmasında da önce Bulgaristan'a firar etti, sonra döndü ve tahliye edildi. Bir tehdit videosu yayınlamıştı. Ona ait olmadığı söyleniyordu ama ona ait olduğunu herkes biliyor. Bu da yani bu bağlantıdaki Levent Göktaş'ın sadece Limak'la değil işte İnan Kıraç'la vesaire Türkiye'nin büyük sermayedarlarıyla İçli dışlı olduğu ortada.
İlginç, çok ilginç bir şey. Yani o ayrı bir konu. Oralardan nerelere gideriz de, yani şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Parantez açtık madem. Yani gözümün önünde kapalı bir yüksek bir duvarın önündeki kapalı demir kapının üzerinden tırmanıp atlayıvermişti.
Gösterim
Yani
yapıyordu.
biraz hava atmak istedi galiba o zaman.
Muhtemelen.
Gazeteci, hani burada duruyorum ben falan. Bak şimdi falan yapıp kapıyı açmaya gerek yok deyip atlamış. Neyse, dönelim biz Limak'a, açılan kapılara. Şimdi Limak en son en büyük skandal zannediyorum Akbelen'deydi. Hani orada nasıl bir teşvik aldı falan, bunları da geleceğiz ama ya o kadar çok şey var ki önünde not var. Gel
İstersen
istersen
bu
şundan söz
özelleştirmeyle
edelim.
başlayalım.
Şundan söz edelim önce. Bak, önümde bir şey var, haber var. 2023'te bir karar çıkmış. 2011 yılında Peri Vadisi'nde Pembelik Barajı'nın faaliyetlerine karşı direnen Aşağı Doluca köyü sakinlerine açılan bir dava. Bu Elazığ, Bingöl, Dersim arasında. Yani isime de bakar mısınız? Peri Vadisi, Pembelik Barajı koymuşlar adını. Bölge herhalde öyle. Şimdi burada 58 köylü çadır nöbeti yapıyormuş, tamam mı, zamanında. Ondan sonra bunların hepsi de yargılanıyor. Davayı kim açıyor? Limak. Bizim işimize engel oldular. Tahribatı protesto etmek için basın açıklamalarına katılan 58 köylü yargılanıyor ve bunlardan Muzdur Çevre Derneği üyesi Özkan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hapis cezası alıyor. Ve bu beşli çete içinde bulunanlar, Nihat Özdemir işte ve saz arkadaşları, her türlü vergi affından işte bir takım iltimaslardan yararlanırken kendi alanlarına sahip çıkmaya çalışan köylüler böyle bir cezayla karşılaşıyorlar. Bir yıl 8 aylık hapis cezaları. Bunu yatmamışlardır. Ancak tabii ki bir kere bir ceza alınca o bir sonraki eylemde daha dikkatli olmaya mecbur bırakıyor insanları. Ondan sonra yani biz ilk başta Atatürk Orman Çiftliği'nin kararından bahsettik. Nasıl olduysa aleyhine dönmüş bir karar bu Limak'ın. Fakat gördüğünüz gibi burada bir takım projelerine karşı çıkan göstericilere karşı da açılan davalar var, onlardan biri. Akbelen'den bahsetmek lazım. Onun notlarına bakıyorum. Şimdi Akbelen'le ilgili teşvik meselesi, tamam mı? Ondan söz edeyim. Şimdi Akbelen'de de insan, bir kere bu projelere karşı çıkan herkes bir sağlam dayak yiyor. Jandarma bu şirketlerin sanki muhafızı gibi, özel koruma görevlisi gibi orada kullanılıyor. Ve her seferinde halk jandarmayla karşı karşıya geliyor. Ve halktan, köylülerden insanlar Kemal, jandarmadan rica ediyorlar. Yani sizin de ananız, babanız, bir köyünüz, yeriniz, yurdunuz yok mu yani? Bunu yapmayın diye. Ama emir eri olanlar direnişçilere müdahale tırnak içinde ediyor. İşte Akbelen'de bunun, Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda da bunun bir örneği yaşandı. Çok ciddi bir mücadele vardı orada. Ama engel olamadı bir yerden sonra direnişçiler. Ve o ağaçlar hepimizin gözünün önünde teker teker kesildi. Limak o sırada bu endüstriyel kesime uygun bir ormanlık alandır falan gibi bir açıklama da yaptı. Ve o sırada CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz, Zonguldak milletvekiliydi ya, şunu duyurdu. AKP'nin Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri için İçtaş Limak'a ödediği teşvik tutarını tespit ettik. 2018-2023 arasında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı 1 milyar 14 milyon 331 bin 32 lira. Ama bu tutar aynı zamanda dolara endeksli. Şimdi 2018-2023 yılları arasında doların Türk lirası karşısında nasıl değer kazandığını bir düşünecek olursanız eğer, bu teşvik tutarını, yani aslında halkın cebinden çıkmış bu parayı dolar yani hesaplayarak tekrar bir hayal edebilirsiniz. Yani sıfırları arttırın, öyle diyeyim ben size.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Limak Holding'in bir yatırımı. Bu yatırım çok net bir şekilde hani siyasal literatürde özelleştirmeler için peşkeş çekme ifadesi çok kullanılır diye. Bu peşkeşi çok net gösteriyor. Limak'ın birçok diğer holding gibi asıl büyümeleri, dünya çapında üne kavuşmaları hep AKP iktidarı döneminde ve Limak şu anda dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketlerden biri, ikinci sırada. Ve Limak Holding buraya nasıl geldi? AKP'nin ilk yıllarında bir özelleştirme furyası vardı. Babalar gibi satıyordu Kemal Unal'dan her şeyi. Ve Limak Holding o sıralarda bir konsorsiyumla birlikte Meyiçki, yani Tekel'in alkollü içkiler bölümünü satın alıyor. 17 fabrikayla birlikte ne kadar ödüyorlar? 292 milyon dolar. Şimdi zaten hani bir bak düşündüğünde 17 fabrikanın 292 milyon dolara gitmesi çok ucuz. Ama bunu nasıl değerlendirmiş Limak? Çok kısa sürede, yani 3 yıl sonra Meyiçki'nin %92'sini Amerikalı bir şirkete, Pasifik Gruba 810 milyon dolara satıyor. Yani neredeyse 3 katı. Ve sadece 3 yıl içerisinde. Peki Diego adlı bir İngiliz şirketi Meiçki'yi 2011'de, yani 5 yıl sonra ne kadar alıyor? 2,2 milyar dolara. Yani aslında neredeyse şunu anlıyoruz ki iyi yönetilse Tekel, satılmasa değeri 2,2 milyar dolar olacak iken 292 milyon dolara Limak Holding'e peşkeş çekilmiş. Yani
Biliyor
böyle
musun
bir hafta
CEO'su
alışveriş
oranın?
nerede var?
Evet, Levent Kömürcü mesela o zaman eğer başına getirilseydi ya da daha iyi yönetilseydi o zaman da yani.
Yani
Çok
aslında iyi
büyük.
yönetilmeden de Tekel, çünkü ürettiği her şey adı üstünde Tekel, yani rakipsiz her şey satılıyor ve 292 milyon hakikaten böyle bir
Gerçekten.
şey için sudan ucuz. Yani tamamen Limak Holding'e hediye edilmiş.
Evet, tabii öyle öyle. Bambaşka olabilirdi bu işler ama tabii ki içki üreten kamu firması, kamu şirketi olmasını herhalde kaldıramazdı AKP iktidarı. Onların hani çizgisine uygun bir şey olmazdı. O yüzden onu elden çıkarmış oldular,
Niye
özelleştirmiş
kumar
oldular ama
oynatıyorlar ama Milli Piyango'yu işlettiler yıllarca.
vergileri alıyorlar, vergileri alıyorlar.
Evet.
Vergiler nereye gidiyor? Vergisini alıyorlar. Yani onun üzerinden parayı alıyorlar, değil mi? Evet, yani bu söylediğinde son derece önemli bir kıyaktı. Ona ek olarak şöyle bir şey var. Mesela bir de şu garantiler var ya, o garanti işleri çok fena. Mesela Limak Ankara Hızlı Tren garında, tamam mı? Ortak. Colin Cengiz Limak İnşaat Grubu'na 33 milyon 352 bin 545 dolar artı KDV. 2016 yılında bak, 2016 yılında yapılan bu projeye karşılığında ödeniyor. Garanti karşılığında ödeniyor. Şimdi 2016'da yapılıyor, tekrar toparlıyorum. 14 yıllık yolcu garantisi veriliyor. Daha 8 yıl oldu. Ondan sonra yolculuk başına 1,5 ABD doları ve KDV garantisi veriliyor. Ondan sonra işte 22 milyon yolcu garantisi veriliyor son 5 yılda falan. Gerçekleşen yolcu garantisi ise 8 milyon 579 bin falan gibi bir şey oluyor. Yani 13 milyon 420 bin 559 yolcunun yaklaşık 33 milyon 352 bin dolarlık ücretini demir yolları ödemiş oluyor. Yani o ne oluyor? Bizim cebimizden çıkmış oluyor. Bu da son derece somut bir örnek. İşte yani acıklı bir durum, çok acıklı bir durum.
Bütün bu kıyakları nasıl alıyor Banu? Yani neden bunlara gidiyor? Onu da aslında işte dönüp iktidarla hikayesini kurcalamamız gerekiyor. Biz mavi hattan söz ettik ama mavi hat davası sürerken Nihat Özdemir Fenerbahçe'de as başkan ve de malum daha sonra Fethullahçı yargıç ve savcıların ve emniyetin birlikte düzenlediği 3 Temmuz Fenerbahçe'ye yönelik şike soruşturması ve o dönemde çok enteresan bir rolü oluyor Nihat Özdemir'in. Cemaatin asla bu soruşturmayla ilişkilendirilmemesi gerektiğini söylüyor. Diyor ki 20 milyon Fenerbahçe taraftarı var. Bunun 2-3 milyonu cemaat mensubudur. Onlar da hep Fenerbahçe'nin başarılı olması için iyi niyetle dua etmişlerdir. Bu tabii çok büyük bir tepki çekiyor. Ve sonra Fenerbahçe'den görevinden istifa etmek zorunda kalıyor. İlginç bir şekilde o dönem cemaate yakın olduğu yönünde bir güçlü algı var. Ama 2013'teki meşhur bu 17-25 Aralık operasyonlarında bu defa Fethullahçı polislerin düzenlediği gözaltı listesinde görüyoruz Nihat Özdemir'i. 41 kişi hakkında yolsuzluk iddiasıyla bir gözaltı listesi oluşturuluyor. Ve o gözaltı listesindeki Nihat Özdemir gidip ifade veriyor. Daha sonra tabii olaya iktidar el koyup Fethullahçı savcıları görevden uzaklaştırdıktan sonra ama oradan şunu öğreniyoruz. Şöyle bir bilgi ortaya çıkıyor. Malum o 17-25 yolsuzluk soruşturmaları ya da hükümete göre darbe girişimi sırasında bir takım tapeler ve bilgiler ortaya çıktı. İşte o tapeler ve bilgilerden bir medya için bir havuz oluşturduğu iktidarın ve işte Nihat Özdemir'in de aralarında olduğu çoğunluğu bu Beşli Çete diye anılan holdinglerin o havuza para aktardıkları ortaya çıkmıştı. İşte Nihat Özdemir'i
Kendi
o günden
aralarında konuşma kayıtları da vardı diye hatırlıyorum ben. Kim kimle
evet,
konuştu?
yani havuza da işte meşhur
Nasıl
dedik ya
yırtarız
Mehmet
burada?
Cengiz'in
Nasıl ben ne kadar verdim, sen ne kadar verdin? Asıl bana pahalıya patladı falan
evet.
diye kendi aralarında konuşmaları vardı.
Daha sonra bir gazeteci Nihat Özdemir'e diyor ki siz Sabah ve ATV'yi satın mı aldınız? Hayır diyor. Peki 100 milyon dolar verdiniz mi? Çünkü o tapelerde böyle bir miktar geçiyor. Borç para olarak verdiğini söylüyor. Her şeyi legal olarak yaptıklarını söylüyor. Peki diyor bu 100 milyona karşı Sabah ATV hissesi mi aldınız? Hayır diyor. Başka bir inşaattaki hisselerini satın aldık. Dolayısıyla ortaya çıkıyor ki evet bir 100 milyon dolar ödenmiş. Şimdi böyle bir ilişki ağı içerisinde iken Nihat Özdemir 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oldu. Ve de aslında Nihat Özdemir'in bu konuda çok isteksiz olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarı ile bu göreve aday olduğu ve yürüttüğü çünkü yapması gereken bir takım şeyler vardı. Bu yüzden de Nihat Özdemir'i Futbol Federasyonu'na seçti deniliyor. İşte o Nihat Özdemir'in iktidara mecburiyetinin çeşitli veçeleri var. O veçelerden biri de kayınbiraderinin Metin İyidil'in, Kor General Metin İyidil'in FETÖ kapsamında tutuklanmış olması. Ve Metin İyidil tutuklanıyor. darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanırken beraat ediyor. Ve o beraatisi veren mahkeme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefine giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl beraat eder diye bir demeç verdikten sonra o mahkeme heyeti dağıtılıyor, sürgüne gönderiliyor. Ve Metin İdil yeniden yargılanmaya başlıyor. Ve sonunda önce 12 yıl ceza veriliyor, sonra Yargıtay bunu az buluyor, 15 yıla çıkartılıyor. Ama Metin İdil yeniden yargılamaya başlarken bir günlük kısa bir gözaltı yaşayan iki kişi daha var. O da Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ve eşi Aslı Özdemir. Bunların Metin İdil'e yardım ettikleri söyleniyor. Ama çok kısa gözaltında kalıyorlar ve sonrasında serbest bırakılıyorlar. İşte Nihat Özdemir'in iktidara mecburiyet silsilesinin tabii büyük bir holding ve çok büyük olanaklar sağlandığını anlattık zaten. İşin bir de böyle bir yönü var. Yani Nihat
Daha
Özdemir.
devamı var ama onlara da girelim Kemal bak. Yani şimdi benim çok anlatmak istediğim bir şey var, dikkat çekmek istediğim. Ha bu arada ona geçmeden önce bu garantilerden söz ettik ya. Ankara Hızlı Tren Garı'nda o vaat edilen yolcu sayısına ulaşılamadığı için halkın nasıl bir zarara uğradığını bir toparlamaya çalıştık. Geçen yılın bir de rakamlarıyla ve hesabıyla. Ama bundan ibaret değil bak. Çanakkale Köprüsü de var. Tamam mı? Limak Yapı Merkezi Güney Koreli bir şirket ve bir şirketlerin daha olduğu konsorsiyum. Çanakkale Köprüsü'nde 2 milyar eurodan fazla garanti yükü oluşabilir diye bir uyarısı vardı Elektrik Mühendisleri Odası'nda kaç zaman önce. Orada da yani insanlar o pahalı köprüden geçmek yerine feribotla karşı kıyıya geçmeyi tercih ediyorlar hala. Dolayısıyla orada ciddi bir yük söz konusu. Aynı şekilde Kuzey Marmara Otoyolu için de bu geçerli. Burada da vaat edilen rakama ulaşılamadı. Şimdi havaalanı kredisinden ben söz etmek istiyorum. Yani Türkiye tarihinde en büyük krediyle yapılan mega proje 4,6 milyar euroluk kredi. Burada ihalesi Mayıs 2013'te gerçekleşiyor. Bu ilk etap için gerekli olan kredi miktarıymış. Üçü kamu, üçü özel bankadan, toplam altı bankadan alınıyor Türkiye'den bu bankaların hepsi. Kamunun payına düşen 3,5 milyon, ay milyon dedim ya bu arada ben arada milyonla milyonu karıştırıyorum. Ziraat Bankası 1,5 milyar euro alıyor, 3,5 şey veriyor, 3,5 milyar euroluk kredi kamu bankalarına düşüyor. Ziraat Bankası 1,5 milyar euro falan veriyor. Şimdi bu böyle tamam krediler veriliyor. Sonra 2023'e sar. Nihat Özdemir faiz arttırmaya başlıyor ya iktidar. Bir şikayet ediyor. Diyor ki böyle giderse kredi ödeyemem ben diyor. İşte faiz puan puan atarken bu Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın başındayken yani Mehmet Şimşek'in yönetiminde ekonomi politikaları uygulanırken öyle bir faiz ortamı var ki diyor Nihat Özdemir. Şu anda diyor kredi aldığımız zaman bunları geri ödememiz şu anda mümkün değil, ödenemez. O kadar para kazanmıyoruz diyor. O kadar para kazanmıyoruz diyor. Yani bu milletle dalga geçmek gerçekten. Mesela diyor ki %35-40 ben bir işten para kazanacağım ki bu paranın geri ödemesini yapabileyim. Böyle bir sektör yok ki diyor. Ödediğimiz faiz kadar kazanacağımız sektör yok. İşte falan filan diye anlatıyor. Ondan sonra sana başka bir şey söyleyeyim. Elektriği mesela %34 zamla alıyorlar diyelim. Hani elektrik özelleştirilen bir takım elektrik dağıtım işlerinde de var ya onlar. Bursa falan onlara ait. Yani oradan aldıkları elektriği %129 zamla falan satıyorlar. Hani bir ara elektrik faturalarını koyuyordu ya herkes. Böyle de bir şey var. Fakat para kazanamıyorlarmış. Öyle diyorlar Kemalciğim.
Nihat Özdemir'in adli sicili Türkiye sınırlarını da aşmış durumda Banu. Amerika'da bir rüşvet davasında Amerikalı Zeldi Sabino mahkum ediliyor. Bir firmanın ihale alabilmesi için rüşvet yediği iddiasıyla ve 87 ay hapis cezasına mahkum ediliyor. rüşvet aldığı ileri sürülen firma Nihat Özdemir'in Limak'ın Amerika'da birlikte faaliyet gösterdiği Diebold ve Limak şirketi. Öyle bir mahkumiyeti de sınır dışını aşan bir rüşvet ilişkisinde adı geçiyor.
Orada yalnız şuna dikkat çekiyor Limak. Ben de aynı bahse baktım Kemal. Şimdi şirket bir açıklama yapmış, orada diyor ki işte 5 tane şirketten söz ediliyor. Bunların hiçbiri Limak değil. Ve burada tek ceza alan da o işte yetkili. Galiba bir büyük elçilikte çalışan biri miydi? Bir Amerikalı görevli anladığım kadarıyla. Tek ceza alan o. Dolayısıyla biz bu işte temiziz diyorlar. Ama açıkçası ben onun ayrıntısına bakmadım. Yani hangi şirketten almakla suçlandığı ayrıntısına bakmadım ama Limak'ın açıklamasını gördüm. Yani teknik olarak şu doğru, Limak ceza almış görünmüyor yani.
Yani liman o ama ortağı olduğu şirket
Evet, ama yine de bunu da söyleyelim de bununla ilgili bir açıklamaları var.
evet.
Yani bu arada mesela arkadaşlar şeyi de çok takip ediyorlar. Ha? Yani basında ne çıkıyor falan filan. O yüzden bunu da takip ederseniz büyük bir zevkle Evrensel karşısında kaybettiğiniz davayı hatırlatmak isterim. Sayın Limak, bak şimdi ha. Ne biliyor musun? Evrensel Gazetesi'ne bir dava açmış. Böyle bir bitki türü anladığım kadarıyla marn diye bir marn diye yazılıyor. Marn ocağı yapmak için Urfa'ya işte bunu yapmak için Limak Holding girişimde bulunuyor. 15 milyon fıstık ağacı, bak Urfa. Hep Antep fıstığı diye geçer ya. Urfalılar buna çok sinirlenir. Çünkü derler ki o Urfa fıstığıdır. Antep değildir. Antep ile Urfa arasında büyük tartışma konusu bu fıstık meselesi. Şimdi
Bu
fıstık
tartışmayı
ağacı...
duydum da Urfalılar ne öneriyor? Urfa fıstığı denmez
Fıstık
zor
biz
biraz.
işte
Sadece
Antep
fıstık.
fıstığı değil bu, Urfa'nın diyorlar. O konuda yani 3-5 kişiden bir Urfa ziyaretim sırasında uzun uzun şey dinledim.
Siverek'te falan biliyorum yani bayağı bir fıstık
Evet.
bağları var.
Yani Antep fıstığı dediğim için fırça da yedim, onu da söyleyeyim yani o derece. Antep fıstığı demiş bulundum, sonra asla demedim, sadece fıstık dedim. Neyse geçelim onu. 15 milyon fıstık ağacıyla beraber hayvancılığa da çok olumsuz etkisi olacak. Yani bunları yok edecek bir marn ocağını Urfa'ya yapmak istediğini duyuruyor Evrensel Gazetesi Limak Holding'in. Bu haber nedeniyle Limak Holding aynı o Peri Vadisi'nde Dersim tarafındaki 58 köylüye açtığı davaya benzer şekilde Evrensel Gazetesi'ne kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla tazminat davası açıyor. Fakat yargı konuşuyor. İşte böyle yargı mensuplarına ihtiyacımız var. Bu davayı kaybediyorlar. Ya
Evet.
2017'de yayınlanmış haber. 1 Ağustos 2017'de yayınlanmış. Limak için fıstık ağaçları yok edilecek diye haber. Kim bilir başka nerelerde neler oldu ama bunu da bir hatırlatmak istedim ben. Dolayısıyla akıntıya inat, Limak'la ilgili haberlere devam.
Limak deyince tabii çimentoyu da çimento fabrikaların özelleştirilmesi meselesine de bir dönelim tekrar.
Evet,
Hakikaten
zengin, çok zengin oldukları konu o zaten, değil mi?
evet, yani tekel satışı dışında bir de bu çimento fabrikaların özelleştirme sürecinde çok sayıda çimento fabrikası satın alıyorlar ve çok büyük bir büyüme sağlıyor onu. Hatta Nihat Özdemir şöyle diyor, işte 2000 yılında çimento sektörüne girmemiz Dimak olarak bizim için bir dönüm noktası oldu. Burada özelleştirmeleri çok iyi değerlendirdik. İşte bugün bünyemizde 70 şirkette 20 bin kişi çalışıyor. Ciromuz 2 milyar dolara yükseldi. İşte yatırımlarla bunları daha da arttıracağız diyor. Bu verdiği rakamlar 2020 yılı, 4 yıl öncesinin. Ama o da bunu kabul ediyor. Özelleştirmelerle çimento fabrikalarını almalarının nasıl onları büyüttüğünü. Yani hakikaten bu limanın hikayesine baktığımızda işte 80 öncesi başlayan hikayede hep devletle iç içe devletin desteğini legal ya da başka yollarla alan bir grubu görüyoruz. Sürekli bütün yani hükümettekiler kim olursa olsun hep o iktidarlarla arasını iyi tutmuş ve de işte böyle dönüm noktalarında özelleştirmelerde ya da hazine garantili işlerde hep öne çıkmış. Dünyada kamu ihaleleri alımında da ön sıralarda olan bir firmadan söz ediyoruz. Tıpkı işte Cengiz, Colin gibi havaalanı işletmeleri, otoyol işletmeleri, işte Çanakkale Köprüsü'nün limaka verilmesi, işte İstanbul'daki 3. Havalimanı'ndaki konsorsiyumda yer almaları vesaire. Öyle bir büyük bir devasa bir holding ve fakat bu holdingi büyüten senin de yayının başında dediğin gibi vatandaşın cebinden çıkan vergi, bu vergiler teşvik yoluyla, işte hazine garantisi yoluyla ya da özelleştirmeler yoluyla hep bu holdinglere aktarıldı.
Şunu da söyleyeceğim. Bak, teşvikten söz ettik. Mesela AKP'den en çok ihale alan firmalardan Limak. İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi. 1 milyar 890 milyon liralık yatırım karşılığında şu teşvikleri almış. Faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDF istisnası, 10 yıl sigorta primi işveren şeyi istesi. %90 yani işveren sigorta primi ödemi. %90 vergi indirimi, %90 vergi indirimi. %50 yatırıma katkı oranı. Veriakın daha önce yani 2023'e kadar bu AKP döneminde kaç defa vergi borcu silinmiş hatırlıyor musun? Gördün mü bir yerde?
Yok.
Arada daha fazla da olmuş 19 defa. Ya o ihaleler arasında İstanbul Havalimanı'nı söyledik, Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Otoyolu, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, tekrar ediyorum, Çetin Barajı, Hidroelektrik Santrali, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda işte.
Zenginin malı züğürdün çenesini yordu
Of
Banu.
ya ben
Aldıkları ihalelerin.
vallahi billahi bitmeyecek, bitmeyecek.
Evet.
Yani fakat kendisi işte bu kredi ödemekte zorlanıyormuş. Ona ben üzüldüm. Yani kamu bankalarından çıkan paranın da kamu bankasından çıkan yani halkın cebinden çıkan para olduğunu tekrar bir hatırlatmak gerekiyor tabii burada. Yani bu vergilerin kredilerin ne kadar ödendi, vergilerin affedilen vergilerin toplamda işte dolar olarak hesaplamak lazım. Türk lirası çok değer kaybettiği için neye tekabül ettiği falan bütün bunları oturup ayrıca çalışmak lazım. Söz veriyorum size sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunların hepsinin rakamlarını çıkaracağız.
Peki büyük bir söz verdim Banu. O zaman
Yapacağım ya. Yani olmuyor böyle. Çünkü bir seferde ne bileyim ya o kadar çok şey var ki Kemal. İki kişi bakıyoruz. Bir iki tarafından tutuyoruz. Yargı meselelerini anlattın sen işte. Ben birkaç davadan bahsettim. Ama buradan Limak'a yol olur yani. Sırada
ya
sende.
tabii bu devasa bir organizasyon ve devasa rakamlar var orada. İşte
Unuttuğum birkaç şey vardı. Özür dilerim. Lafını böldüm. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Bu İstanbul Havalimanı'nın inşaatinde hep böyle sanki işte kalp krizi geçirmiş de vefat etmiş bilmem ne falan gibi lanse edilmeye çalışılan bir sürü işçi var. Onlar yani orada hayatını kaybeden işçileri o iş cinayetlerini hatırlatmak gerekiyor her zaman. Bu mega projeler oldukça mesela Limak mega projelerde kadınlara istihdam falan diye övünüyor. Bunların PR'ını da çok iyi yapıyor. Ama orada can verenler çok oldu. Bir de koşullar hiç iyi değildi hatırlayacak olursanız.
evet,
Koşullar
orada
çok
inşaat işçileri
kötüydü.
çok tarihsel bir direniş sergilemişlerdi. Çok
Evet ve
önemli.
tarih çok da fena bir müdahaleyle karşılaşmışlardı ve konuşmaktan korkuyorlardı. Ve ben ilk açıldığında havalimanı tekrar söylüyorum. Bir önce Mehmet Cengiz'den bahsederken de o yayınımızda bir önceki yayında sözünü etmiştim. Yani havaalanı açıldığında oraya giden ikinci gününde falan yani Ankara'dan döndüm bir şekilde. Evet ikinci günüydü. Hala kaynak falan işleri yapıyorlardı. Bir gazeteci olarak konuşmaya çalıştım oradaki işçilerle. Ve peşime havaalanında bir takım görevliler bu iş için yani sanki koşulmuş anlatabiliyor muyum? Peşimden insan ayrılmadı. Peşimden insan ayrılmadı. İşçiler de konuşamadı. Tek tük konuştuk kaynak yapanlarla falan. PR yapılıyor ama. Mesela Kuzey Marmara Otoyolu için zannediyorum işte şu kadar kadın mühendisle çalıştık falan gibi bir takım PR çalışmaları oldu. Hatta
Ya asıl o şeyde Akberen'de ortaya çıkmıştı Nihat Özdemir'in kızının.
onu diyeceğim işte
Yani
dur. Bak şey söyleyeyim sana önce. Bak Türkiye'nin mega projeleri kadın emeğiyle yükseliyor. Şöyle bir şey yapmışlar bir de. Bak şimdi burada da ne kadar yukarıdan bakan ve o ne kadar erkektir. Mühendis kızlar tırnak içinde ilklere imza attı. Sen dünyanın neresinde görüyorsun? Hani Türkiye'de de hangi haberde görüyorsun? Mühendis oğlanlar ilklere imza attı falan. Niye mühendis kızlar? Bunların hepsi genç kadınlar yani. İşte bu gene Ebru Özdemir özellikle açıklama yapıyor. Çanakkale'de 50 kadın mühendisin imzası var. İşte aynı zamanda 560 kadın mühendis destekleniyor. İşte 150 kadın mühendislik öğrencisiyle projelere devam ediyorlar falan filan. Ve bu Ebru Özdemir tam olarak bu Akbelen meselesi olurken WWF, işte Wildlife Foundation.
Doğal
Burada,
Hayatı Koruma Vakfı.
evet, Doğal Hayatı Koruma Vakfı. Burada yönetim kurulu üyesi olduğu çıktı ortaya. Onun üzerine bir açıklama yapıldı ve kendisiyle vedalaşıldığını vakıf açıkladı. Yani biz bir
Zaten
para
burada
almadık
bir
Limak'tan
sermaye.
diye. Ama bu bir
Evet.
skandal tabii çünkü bu greenwashing dedikleri şey var yani temize çıkarmaya çalışıyorlar kendilerini. Hep bir yani 15 milyon fıstık ağacını hayvancılığı bir tarafta bitiriyorsun. Akbelen'de ya orası endüstriyel amaçlı kesime uygun orman falan gibi bir takım bahaneler buluyorsun. Ondan sonra da Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın yönetim kurulunda tertemiz bembeyaz gömleğinle oturuyorsun, öyle mi? Yok. Hani şimdi biraz amiyane tabir olacak ama yemezler ve yemediler.
Evet diyelim ve akıntı inatı bu programda da kapatalım. Cengiz Holding'den bahsetmiştik. Bu programda da Limak'tan bahsettik. Belki önümüzdeki programlarda bu Beşi Çete'nin diğer unsurlarına da sıra gelir Banu. Çünkü hakikaten
Bekle.
bunları anlamak demek biraz ülkeyi anlamak ve ülkenin nasıl yönetildiğini de anlamak anlamına geliyor.
Fakat biz gene bu yayınımıza vesile olan Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili kararı sebebiyle yargı mensuplarını kutlayalım. Umarım burada kalır. Yani imar plan değişikliğine izin verilmedi ve Limak Holding Atatürk Orman Çiftliği'nde rezidans ve ticaret merkezi projesini hayata geçiremeyecek. Şu gün
Tabii
itibariyle.
yargıyı kutladık ama orada yazarımız olduğu için de gurur duyduğumuz Mimarlar Odası eski başkanı Tezcan Karakuşçandan'ın bu davayı açtırdığını ve takip ettiğini tabii diğer Mimarlar Odası'nın eski yönetimiyle birlikte onu da not düşelim. Hakikaten Tezcan Karakuşçandan'ın kente ve çevreye yönelik katkıları saymakta bitmez.
Peki. O zaman bir sonraki yayında görüşürüz sevgili İzleyiciler ve dinleyiciler, akıntıya, inatı ve kısa dalgayı takip etmeyi sürdürünüz. Hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.